Ayrım 55, erken boşalmanın üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe, sayfa 486. 9. Yansıtma, projeksiyon. İlkel savunma mekanizmalarından biri olan yansıtma, bazı duygu, dürtü, gereksinim ya da yaşam olaylarının kişi tarafından dışarıya aktarılması ve dışarıdaymış ya da dışarıdan kendisine yöneltiliyormuş gibi algılanmasıdır. Yani kişi kendi içinde yatsıdığı ve toplumca onaylanmayan bir dürtüyü başkalarında görür ya da başkalarının bu dürtüyü kendisinde gördüğünü sanır. İçinde öfke ve kin duyguları olan bir kişinin bana kızıyorlar, benden nefret ediyorlar diye düşünmesi yansıtmaya örnek olarak gösterilebilir. Burada hem yatsıma yani bende kızma yok hem de yansıtma onlarda var mekanizması birlikte işlemektedir. Kendisinde var olan ve toplum tarafından kabul edilemeyen eşcinsel kaygıları olan bir erkeğin şuna bak ibne gibi yürüyor ya da topa benziyor demesi de yansıtmadır. Özellikle paranoid bozuklukta görülen yansıtma mekanizması kişinin çevresindekilere yönelik hissettiği öfkeyi herkes bana karşı herkes bana düşmanlık besliyor şeklinde ifade etmesidir. Bu kişiler kendi hataları olmasına karşın başkalarını suçlarlar. Kendi özürlerini yatsıdıkları için kendilerine bu özürleri yakıştıramadıkları gibi başkalarında görmenin kolaylığına kaçarlar. Örnek vaka. 26 yaşında homoseksüellere çok tepkili olan erkek aslan, 3 aylık cinsel terapi sürecinde ödipal kompleks yüzünden bilinç dışı eşcinsel dürtülerini fark etmişti. 10. Özdeşim, özdeşleşme, identifikasyon. Egonun gelişiminde ve olgunlaşmasında önemli rolü olan özdeşim bilinç dışıdır ve bir başka kişinin özelliklerinin, davranış veya duygularının, değer veya inançlarının benimsenmesi, sindirilmesi ve kişiliğin bir parçası haline getirilmesidir. Yani kişinin kendini başka biri gibi yapma gayretidir. Sevilen bir nesnenin özdeşimi ise o nesnenin kaybı veya o nesneden ayrılma sonucu gelişecek bunaltıya karşı bir savunma mekanizmasıdır. Özdeşim iki şekilde olur, iyi veya kötü. İyi nesnelerle yapılan özdeşim ego için faydalı olabilir. Ayrıca özdeşim psikotik formda da olabilir. Yani aşağılık duyguları ve ardından gelen depresyon ile kişi geriler ve güçlü biriyle özdeşim kurarak ego dengesini sağlamaya çalışabilir. Ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde kendini Atatürk, Napolyon, İsa, Mesih ve benzeri sanan hastalar çoktur. 11. Yansıtmalı özdeşim, projective identification. Çocuğun kendi dünyasında geliştirdiği anne baba motiflerini gerçekte yeterli bulmadığı anne ve babasının yerine koymak için onlara yansıtmasıdır. Yani babasını daha güçlü veya daha zengin görmek isteyen bir çocuk hayali bir baba yaratır ve onunla özdeşim kurar. Ya da kişi dayanamadı ve bunaltı veren özelliklerini karşısındakine yansıtır. Yansıtılan bu özellikler karşıdaki kişinin güçlü egosu tarafından olumlu hale getirilir. Daha sonra işlenmiş olan bu özellikler tekrar kişi tarafından geriye alınır ve egonun bir parçası haline getirilir. Yansıtmalı özdeşim çok enerji harcatır, kişiyi dışarıdaki başkalarına bağımlı kılar ve sürekli kontrol duygusunu beraberinde getirir. Örnek vaka. Babasının çok büyük bir adam olduğunu söyleyen ve hiçbir zaman ona layık bir evlat olmadığını düşünen 36 yaşında bir erkek aslan bana sertleşme sorunları yaşadığı için başvurmuştu. Cinsel terapinin bilgilendirme aşamasında babasının yeteneklerinin ortalama bir insanınkiyle aynı olduğu fark etmiş ve yıllar sonra yaşadığı büyük hayal kırıklıklarının nedenini anlayabilmişti. 12. Reaksiyon, formasyon. Karşıt tepki kurma, tersine çevirme veya döndürme. Kişinin bilinçli ya da bilinç dışı gizlediği duygu, davranış ya da düşüncelerinin tam tersi şekilde hareket ettiği durumları tarifleyen ve her türlü bağnazlığın altında yer alan bu savunma mekanizmasıyla ego içinde gelişen saldırganlık, eşcinsellik ve benzeri katlanılamayan ve kabul edilmeyen dürtü ve duygulara bunların tam karşıtını göstererek kendisini savunmaya çalışır. İçinde kabul edemediği yoğun cinsel dürtülere karşı aşırı ahlakçı davranan kişinin kendini bu şekilde rahatlatmaya çalışması, eşcinsellik korkusu olan birinin taş fırın ekmeği olması veya çok olumsuz duygular beslenen bir kişiyle karşılaştırıldığında aşırı kibar veya sevecen davranışlar da buna örnek olarak verilebilir. Yani kişi kendisi için kabul edemediği, ne gıcık herif ondan nefret ediyorum düşüncesini, iyi bir adam, onu seviyorum haline dönüştürür ve bu yönde davranarak egosunu rahatlatmaya çalışır. Ancak bunu normalden fazla göstererek etraf tarafından yapmacıklıkla suçlanabilir. Çünkü burada kişi rahatsız edecek kadar nazik olma zorunluluğu hissediyorsa içindeki olumsuz düşüncelerle savaşıyor demektir. Bu savunma mekanizmasını yüceleştirme ile karıştırmamak gerekir. Çünkü yüceleştirmede bilinç dışı dürtülere karşı bir savaş veya zorlanma yoktur. Dürtülerden gelen enerji sahibine değer kazandıran ve sosyal olarak kabul gören bir şekle dönüştürülür. Örnek vaka, aşırı mütevazi olan 36 yaşında evli ve iki çocuk babası olan Aslam'da yaptığımız hipnoz çalışmalarında içindeki sıkıntıya odaklandırdığımızda aşırı öfkeli ve saldırganlık dürtülerinin olduğunu görmüştük. 13. Yatsıma, inkar. Yatsıma bir gerçeğin reddedilmesidir. Yani ego için tehlikeli olarak algılanan, bunaltı doğurabilecek bir gerçeğin yok sayılması ve görmemezlikten gelinmesidir. Oldukça yaygın olarak kullanılan ilkel bir savunma mekanizmasıdır. Yani gerçek hayatta olan ve ego için tehlike oluşturabilecek his, fikir veya anı gibi bir uyaranın yok sayılması veya görmezden gelinmesidir. Annesi çok ağır ve ölümcül hastalığa sahip bir kadının sanki çok güçlü kurtuluş umudu varmış gibi annesinin bu durumuna ilişkin duyguları hiç yaşamaması ya da kanser hastası olan bir kişinin hiçbir şey olmayacakmış gibi yaşamaya devam etmesi yatsımaya örnek gösterilebilir. Kişi öfke, kızma, utanç ya da suçluluk doğuran eski deneyimlerini ve egosunu rahatsız eden birçok özünü bilinç dışına itmekle kalmaz, bunları hiç yaşanmamış gibi de algılayabilir. Çünkü egonun sınırları vardır. Kendilik tasarımı vardır ve algılar kişiyi ben yapmaktadır. Genel kimliğe uymayan şeyler veya egoya ters gelen bir durum olduğunda yatsıma yapılarak bu durum kişi tarafından reddedilir. Nesne yatırımı yapılan kişiler sistemden çıkarsa bilgi ve duygu olarak yatsıma ortaya çıkabilir. Örnek olarak annesi ölmüş bir kadın, "Annenizi kaybettik, şu anda hastane morgunda bulunuyor" cümlesinden sadece hastane kelimesini duyar, morg kelimesini ise duymaz. Bu bir yatsımadır. Zamanla ego yavaş yavaş mücadele ederek bu durumu kabul etmeye çalışır. Bu kadın annesini defnedip gelir, ancak bu kadın bilgi olarak annesinin öldüğünü bilse de duygu olarak annesinin kaybını kabul edemez. Annesinin odası kalır, yaşıyor gibi dizaynı sürer. Bu durum egonun başka nesne ilişkileriyle bu boşluğu doldurmasına kadar sürer. Bu kadın kitap yazar, dernek kurar, yardım organizasyonu ve benzeri şeylerle bu boşluğu doldurmaya çalışır. Ancak bu savunma mekanizmasının insan hayatında ağırlık kazanması ve yoğunlaşması kişinin gerçeklerle bağlantısını zayıflatır. Yani bir bakıma kişi kafasını deve kuşu gibi toprağa gömer. Buna deve kuşu felsefesi denir. Yatsıma şizofreni hastalarında kullanılan en belirgin savunma mekanizmalarından biridir. Örnek vaka, sertleşme sorunu yaşayan ve bu nedenle uzun zamandır eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen 3 çocuk babası 46 yaşındaki erkek hastam kendinde bir kusur veya bir eksiklik bulmuyor. Eşinin zorlaması olmasa buna başvurmak yerine "ben onu meyledim, eleğimi duvara astım" diyerek bu gerçeği yatsıyordu. 14. Yalıtma, izolasyon. Yalıtmada herhangi bir ruhsal yaşantının, bir fikrin ya da anının bilişsel, yani bilme, tanıma ve anlama ile ilgili yanı tümüyle anımsanırken, duygusal yanı bu gerçekten ayrılarak bastırılır ve bilinç dışında kalır. Ya da bu duygusal içerik yer değiştirme mekanizması ile bir başka nesneye aktarılabilir. Hissedilmeyerek bastırılan, duygusal yönü olmayan bilişsel içerik tek düze ve çok anlam ifade etmeyen renksiz bir özellik olarak kalır. Yalıtma daha çok obsesif kompulsif kişilik yapısına sahip kişilerde görülür. Yalıtma mekanizmasını kullanan bir kişi duygu yüklü olması tahmin edilen bir olayı duygusuz ve kuru kuruya anlatır. Örneğin babasını kaybetmiş bir kişinin toplum tarafından çok metanetli, çok severdi aslında ama gayet soğukkanlı kabul etmiş cümlelerine muhatap olması kişinin yalıtma mekanizmasını kullanmasının göstergesidir. Aslında babanın ölüm olayında çok ağır bir duygu birikimi vardır. Kişi bu durumun duygusal içeriğini yok sayar ve yalıtma ile kapatmaya çalışır. Ancak bilgiyi kabul eder. Çünkü duygusal içerik egoya çok ağır gelir ve kişi olayın bu tarafını izole eder. Sadece olayın oluşunu kabul eder. Aksi bir durumda ego çok zarar görebilir veya yıkılabilir. Cenazede babasını kaybetmiş bu kişiyi izleyenler, duygu yüklü bu olay karşısında yalıtma yapan kişinin davranışlarını çok soğukkanlı ve ilginç bulabilir. Örnek vaka, 22 yaşında üvey babası tarafından tecavüze uğramış bir hastam tecavüzü anlatırken hiçbir duygusal tepki vermiyor. Sanki normal bir olayı anlatıyormuş gibi davranıyordu. Tecavüzün duygusal içeriğini yok sayan hastam, yalıtma mekanizması ile egosunu daha çok zarar görmesini engelliyordu. 15. Aklileştirme, çarpıtma, bahane bulma, kılıf altında sunma, akla uygunlaştırma, rasyonalizasyon. Aklileştirme, bilinç dışı bahaneler bularak kişinin kendini kurtarmasıdır. yani egoya acı, bunaltı, sıkıntı veren bir duygu, düşünce ya da davranışın gerçek halinin tam olarak görülemeyip kişiye uygun gelen, dış gerçeklik tarafından da kabul görebilir bahanelerle dile getirilmesidir. Kötü alışkanlıkları nedeniyle sevilmeyen bir kadının, ben çok güzelim, akıllıyım, o yüzden meyve veren ağacı taşlarlar diyerek sevilmemesine kılıf bulması aklileştirmeye örnektir. Daha çok paranoya gibi ağır kişilik bozukluklarında, içki ve uyuşturucu madde kullananlarda sık kullanılan bir mekanizma olan aklileştirmede, hata ve eksiklerini kapatmaya çalışan kişi, haklı olmadığı durumlarda kendini haklı gibi hissetmeyi, davranışının olumsuz sonuçlarından egosunu korumayı ve huzurlu olmayı amaçlayan bir düşünce içindedir. Yani kişi egosunu rahatsız eden, normalde kabul edemeyeceği acı veren, sıkıntı yaratan bir düşünce veya davranış gibi durumlardan kaçınmak ve kendini haklı çıkarmak için akla yatkın görünen bir bahaneler bulur. Daha çok idealizasyon mekanizması ile birlikte çalışan aklileştirme, kompansasyon yani denge sağlamak, ödünleme mekanizmasına benzer. Örnek vaka. İleri derecede erken boşalma tanısı koyduğum ve cinsel terapiyi aldığım 43 yaşında bir erkek hastamın hem erken boşalmaya bağlı utanç, değersizlik ve yetersizlik duyguları hem de cinsellikle ilgili endişe, korku ve kaygıları vardı. Eşiyle cinsel ilişkiye girmeyi reddediyor ve cinsel ilişkiye girmekten ve öpüşmekten mikrop bulaşır diyerek kendini rahatlatıyordu. Böylece akla uygun bir bahane yaratarak erken boşalarak yaşayacağı utandan kendini kurtarıyor, var olan patolojik dengenin sürmesini sağlamaya çalışıyordu. 16. Dağılma, dissosiyasyon, çözülme, ayrıştırma. Egoya zor veya katlanılamaz gelen düşünce ve duyguların bağlı oldukları olay veya yaşantılardan koparak bilinç alanından uzaklaştırılması, bunların zaman zaman ayrı bir şekilde faaliyete geçmesi için özerkleşmeleri ve egoyu etkilemeleri durumudur. Amaç egoyu rahatsız eden çatışma ve bunaltıları yatıştırmaktır. Bir başka şekilde disosiyasyon acı veren bir anı olumsuz düşünce veya duygularla baş edebilmek için kişisel kimlik duygusunun değişmesi veya bunaltı yaratıcı durumdan uzaklaşma amacıyla bilinç durumunun değiştirilmesi veya kişinin duyarlılığının ayrışması durumudur. Cinsel tacize uğrayan bir genç kızın taciz yaşantıları olurken bunu hissetmeyip sanki bir başkasına yapılıyormuş gibi algılanması durumu disosiyasyona örnek olarak verilebilir. Disosiyonda taciz anına ait hatıralar normalde hatırlanamaz, ancak ansızın o anıların tekrar yaşanıyormuş gibi meydana çıkması görülebilir. Çünkü kimlik, hafıza veya bilincin normal olarak gerçekleştirdiği bir araya getirme işlevlerinde bir bozulma veya değişiklik olur. Buna disosiyatif füg denir. Bir düşüncenin bütünlüğünden ayrılarak otomatik veya bağımsız bir davranış ortaya çıkardığı dissosiyatif nevroz vakalarında görülen unutmalar, bayılma nöbetleri, uyur gezerlik ve benzeri belirtiler dissosiyasyona örnek verilebilir. 17. Yap boz. İptal etme, yaptığını bozma, yapıp bozma. Günlük yaşamda çok sık kullanılan yap boz mekanizması genellikle suçluluk duygularına karşı geliştirilir. Çünkü ana babanın veya daha sonraları toplumun içselleştirilen değerleri süper egoyu meydana getirir ve kişiye uygunsuz ve olumsuz davranışlarından ötürü kendini suçlama, yargılama ve cezalandırma sorumluluğunu yükler. Adeta bir sözcüğü yanlış yazan birinin kağıdı silgiyle temizleyerek o sözcüğü yeniden yazmasına benzeyen bu mekanizmasında kişi yaptığı veya yapmayı düşündüğü olumsuz bir eylemin etkisini ortadan kaldırmak ve yapılmamış saymak ister. Yani kişi yapılan yanlışı veya olumsuz düşünceleri silmeye, düzeltmeye, ödün vererek daha kabul edilebilir bir hale sokmaya ya da suçluluk duygularından dolayı özür dilemeye çalışır. Böylece ceza tehdidini bağışlanmaya dönüştürür. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğunda ve nevrozlarda daha çok kullanılan yap boz mekanizması, uğursuzluğu önleme amacıyla kullanılan tahtaya vurma geleneğini, maşallah sözcüğünü, hatalı davranışlarımız için dilediğimiz özürleri, günahlarımıza karşılık verdiğimiz sadakaları ve bazı dinlerdeki günah çıkarma seanslarını ve sıklıkla duyduğumuz pişmanlık duygularını meydana getirir. Çünkü kişi yaptığı yanlışların bağışlanmasına, ikinci bir şansa ve her şeyi yeniden başlayabilmeye karşı yoğun bir ihtiyaç duyar. Bu nedenlerle ilkel bir savunma mekanizmasıdır ve sihirli bir nitelik de taşır. Ama bu kişiler sonuçlarından acı çekmelerine karşın bu davranışlarını tekrarlama eğiliminde olurlar. Ayrıca depresif kişilik veya tekrarlayan depresif reaksiyonlar da bu savunma mekanizmasının çerçevesine girer. Yani bu kişiler evlenip boşanırlar, sık sık iş ve ev değiştirirler ve benzeri şeyler. Örnek vaka. Performans anksiyetesi nedeniyle sertleşme sorunu yaşayan 25 yaşında bir erkek aslan, mutfağındaki tüpü her sabah evden çıkarken sık sık açıp kapatarak kontrol ediyordu. Yaptığımız hipnoz çalışmalarında tüpü açık unutarak kendisini ve birlikte olamadığı eşini cezalandırma ve hatta öldürme fantezilerini bilinç dışı olarak kuruyordu. Burada bastırma mekanizmasını da kullanmıştı. Ardından bilinçli olarak kendini yapmak zorunda hissettiği tüpü kapatma kompülsiyonu ile de kötü düşüncelerini kafasından uzaklaştırmak ve yaşadığı suçluluk duygusunu hafifletmek istiyor, eşini ve kendini ölümden kurtarıyordu. Bu hastamda yerine koyma ve yap-boz mekanizmaları birlikte işliyordu. 18. Entelektüalizasyon. Okumuş veya iyi eğitim almış kişilerin sıklıkla kullandığı bu savunma mekanizması ile kişi, yasak dürtülerini, anılarını veya yaşantılarını düşünsel yetiler veya kitabi bilgiler ile açıklamaya çalışır. Böylece egoyu rahatsız eden asıl bunalım kaynağı kapatılmak istenir. Yani iç duyguların ifadesinden kaçınılır, dikkat dış gerçekliklere yoğunlaştırılır ve kuru bilgi orada durur. Örnek vaka. Cinsel isteksizlik ile başvuran ve ardından terapiye aldığım 36 yaşındaki erkek aslan bir üniversitemizde öğretim görevlisiydi. Hastalığı ile ilgili kaynakları çok okuyan, iyi bilgi sahibi olan ve isim olarak etiketleyen hastam, bir hekim gibi konuşmasına rağmen tedaviye yönelik hiçbir değişim gösteremiyordu. Kendisine kuru bilginin hastalığı çözemeyeceği ve sadece karmaşa yaratacağı telkininde bulundum. Bilgiyi değil, duygularını coşkuyla ifade etmesini istedim. Zamanla edindiği ve sık sık vurguladığı kuru bilgiyi egosuna sıkıntı veren sorunları ve duygu yüklü içsel çatışmalarını örtmek için kullandığının bilincine vardı ve tedavide ilerlemeye başladık. 19. Somutlaştırma. Boşaltılamayan ve bu yüzden egoda bunaltı yaratan dürtüler aynı zamanda panik atak, deri kızarması, kan şekerinin ve tansiyonun yükselmesi ve benzeri belirtilerle de bedenin alarm vermesine neden olabilir. İrademizle kontrol edemediğimiz sistemler için kullandığımız bu savunma mekanizmasına somutlaştırma denir. Daha çok gelişmiş toplumlarda görülür. Karmaşık ve belirsiz durumlardan rahatsız olan ego, somutlaştırma ile geleceğe yönelik planların belirsizliğinden kurtulmaya, sıkıntı veren bilinç dışı korkuları, karmaşık ve yorumlanamayan duyguları somut ve açık bir hale getirmeye çalışır. Örneğin anlaşılmaz istek ve duygulardan dolayı ruhsal bir sıkıntının fiziksel bir rahatsızlıkla somutlaştırıldığı kalp nevrozunda kişi ölümle ilgili korkularını kalp hastası olduğuna inanarak yenmeye çalışır. Bu örnekte aynı zamanda yer değiştirme mekanizması da işletilmektedir. Örnek vaka, yeni evli bir erkek aslan ilk gece kendilerinden beklenen cinsel ilişkiyi eşiyle gerçekleştirememişti. Yaşanılan ailesel gerginliklerin ardından kapalı yerde duramamaya başlayan genç, bağlandığı ve büyü yapıldığı şikayetiyle bana getirilmişti. Ödipal çatışmasının farkında olmayan gencimiz anlaşılabilir nedenler bulamayınca, kapalı basık yerlerde mantık dışı yoğun korkular yaşamaya başlamış, bağlanma ve büyü ekseninde klostrofobi ile somutlaştırma mekanizması kullanarak, gerçekle bağdaşlaşmasa bile rahatlatıcı nedenler bulmuştu. 20. Dönüştürme, döndürme, konversiyon. Egoda bunalım yaratabilecek bilinç dışı duyguların ve düşüncelerin bilinç düzeyine erişmesini engelleyebilmek ya da bunaltı yaratan çevresel durumlardan kaçabilmek için gerçek bir organik nedeni olmayan ses kısıklığı, geğirme, bayılma, el veya kol felci gibi bedensel hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasına konversiyon denir. Konversiyona giren kişi bir şey duymaz, bir şey algılamaz bir halde olur. Yani bunaltı irade ile kontrol edilebilen bir organın işlevinin yitimine veya işlev bozukluğuna dönüştürülmüş olur. Böylece bunaltının giderilmesinde birincil kazanç ve kişinin hasta olarak algılanmasından dolayı sorumluluklarından bir süre uzak tutulmasına da ikincil kazanç denir. Bu nedenle nevrotik düzeyde bir savunma mekanizmasıdır ve geri kalmış ülkelerde daha fazla görülür. Örnek vaka. Çok sık kavga eden ve boşanma öncesi evlilik terapisine gelen bir çiftim vardı. Kadın her kavgada birdenbire bayılıyordu. Terapinin ilerleyen seanslarında karşılaştığı ve ego düzeyinde çözemediği sorunların yarattığı bunaltıdan kurtulmak için bayıldığını anlayan aslamda bayılma olayı son bulmuştu. 21. Hayal ve rüya. Kişilerin en sık kullandığı savunma mekanizmalarından biri olan hayaller veya fanteziler, insan zihni tarafından çatışmaları çözmek, daha doğrusu onlardan kaçmak için yaratılmış yedek ego güçleridir ve gerçek dünyada doyum sağlanamayan istek ve dürtülerin doyurulmaya çalışılmasıdır. Erken çocukluk yıllarında ve ergenlikte sıkça kullanılırlar. Bunlardan bilinçli olanlarına basitçe gündüz rüyaları denir. İlkel bastırmaların büyük bir kısmını oluşturan ve daha çok sembolik ve daha az gerçekçi olan rüyalar ise sadece uykuda görülür. İçine kapanık kişilerde daha sık kullanılan hayaller ve rüyalar daha çok sevme, sevilme, üstün olma şeklinde karşımıza çıkabilir. Her ikisi de bilinç dışıdır, istek ve korkuların deşarj edilmesi için kolay bir yoldur. Örnek vaka, içine kapanık ve ilişki kurmada zorlanan genç bir hastam sık sık gündüz düşleri gördüğünü ve düş sırasında dış gerçeklik ile bağlantısının kesildiğini ifade etmişti. Bu düşlerinde kendini Süpermen olarak görüyor ve insanların ona sevgiyle ve minnetle baktığını söylüyordu. Farkında olmadan Süpermen ile özdeşim kuran aslan bu şekilde haz alıyordu. 22. Saplanma, fiksasyon. Çocuğun ruhsal gelişim aşamalarının bir basamağında saplanıp kalması veya bu basamağın özelliklerini bırakamaması durumuna saplanma denir. Çocukluğunda herkes bakılmayı veya korunmayı anne ve babasından bekler. Bu çocuğu bağımlı kılar. Ancak kişi bu özelliklere saplanıp kalırsa yetişkinliğinde de tüm dünyanın kendisine borçlu olduğunu düşünebilir. Saplanma daha çok bağımlı kişilik örüntülerinde görülür. 23. Gerileme, regresyon. Zor bir durumla karşılaşan ve erişmiş olduğu olgunluk ya da gelişme dönemine ait davranışlardan rahatsız olan ego, bastırma veya yatsıma mekanizmalarını işletemediğinde ve yoğun bunaltı yaşadığında daha alt gelişme basamaklarına gerileyebilir ve daha ilkel davranışlar ortaya çıkabilir. Buna gerileme diyoruz. En basit olarak yeni bir kardeşi olan çocukta idrar veya dışkı tutamama eyleminin tekrar başlaması bu savunma mekanizmasına örnek olarak gösterilebilir. Askerliğimi yaptığım dönemlerde yani kendimizi yeniden yatılı okul öğrencileri gibi hissettiğimizde bazı arkadaşlarımızın olgunluklarına yakışmayacak daha çocuksu, bağımlı ve pasif davranışlar sergilemeleri beni şaşırtmıştı. Şimdi askerliğin kişilikte bir gerileme yaptığını görebiliyorum. Çünkü gerilim veya çelişkilerden oluşan askerlik ortamı zayıf egos olan arkadaşlarımızda bir aşağı gelişim dönemine dönmeyi tetiklemişti. Bazı yazarlar tarafından gerilemenin yaratıcılığın önemli bir unsuru olduğu da düşünülmektedir. Ayrıca gerileme, rahatlama ve uyku için gerekli olabilir ve bu bağlamda normalde görülebilir. 24. Yüceltme, sublimation, yüceleştirme. Kişinin sahip olduğu ve bilinçli olarak kabul edemeyeceği idden gelen saldırganlık veya cinsel doyum dürtülerinin değişim göstererek egoyu rahatsız etmeyecek, kitap yazmak, çalışma merakı, güzel sanatlarla uğraşmak, bilme ve öğrenme tutkusu, dernek faaliyetleri ve benzerleri sosyal olarak kabul edilebilir bir alanda çaba harcamaya yöneltilmesidir. Yani kişi konuyu ve hedefi cinsellikten veya saldırganlıktan uzaklaştırır. Böylece ilkel nitelikteki dürtü, eğilim ve isteklerinin enerjisi doğal amaçlarından çevrilerek toplumca beğenilen etkinliklere dönüştürülürler. Böylece enerjisi biten dürtüye karşı ek bir savunmaya da gerek kalmaz. Yani egonun herhangi bir bunaltıya karşı savunma gereksinimi duymadığı için anormal yanı olmayan, beğenilen ve arzu edilen tek savunma mekanizmasıdır. Bu nedenle sanat ve yaratıcılık tarihinde önemli bir dinamik öğedir. Örnek vaka, sosyal alanda çok başarılı olan 37 yaşındaki bir erkek hastam kadınlara cinsel anlamda ilgi duymadığı şikayetiyle bana başvurmuştu. Kendini aseksüel gören hastam ile yaptığımız hipnotik çalışmalarda bilinç dışı aşırı cinsel dürtülerinin olduğunu gördüm. Hastamda yüceltme mekanizması ile cinsel dürtülerinin enerjisi kalmış ve sosyal alanlara kaydırılmıştı. Böylece rahatsız edici ve aşırı cinsel ilgi ve yönelim ortadan kaldırılmıştı. 25. Mizah, humor, mizahi bakış açısı oluşturmak. Kişinin hem kendisi hem de etrafındakiler üzerinde olumsuz etkiler bırakmadan, kendinde rahatsızlık hissetmeksizin esasında rahatsızlık verebilecek düşünce ve duygularını mizahi bir bakış açısıyla ifade etmesine mizah denir. Kişinin rahatsızlık verebilecek olaylara hoşgörüsünü arttıran ve gelecekte oluşabilecek olumsuz olayları tolere edebilmeyi olanak sağlayan mizah, kişinin kendisini çok fazla yermeden kendisiyle barışık olmasına da yol açar. Kişinin kendisiyle ve etrafıyla dalga geçebilmesi veya bıyık altından gülmesi anlamlarına da gelen mizah nükteden ayırt edilmelidir. Çünkü nüktede yer değiştirme vardır, yani kişiyi bir konuda duygularından ve düşüncelerinden uzaklaştırmak esas gayedir. Kendini heder etme. Çilecilik, altruizm, özgecilik, zahitlik. Özellikle dul kalan kadınlarda görülen bu savunma mekanizmasını kullanan kişiler, kendi dürtülerini başkalarına yararlı olma yolu ile doyurmaya çalışırlar. Yani kişinin diğer insanların mutluluk, çıkar ve iyiliğini kendisininkilere tercih etmesidir. Başkalarının iyiliğini isteyen patolojik bir davranış vardır. Kendisi için değil başkaları için yaşayan, bencillik yapmayan, çevresindekilere destek veren, onları koruyan ve onların ne hissettiğini anlamaya çalışan bu kişiler kolaylıkla tarikat ve mezhep avcılarının kurbanı olurlar. Ama toplumda çok değer görürler çünkü yapıcı ve ılımlı bir karşıt tepki kurma durumundadırlar. Ergenlerin yoğun cinsel dürtülerden kaçmak için bilinçli olarak zevk almaya dayanan tüm şeylerden vazgeçerek belli hedefe ulaşmak, büyük bir hedef, ülkü peşinden koşarak rahatlık, keyif ve benzeri davranışları bir kenara itmesine ise asetizm denir. 27. Kompensasyon, denge sağlamak, ödünleme. Kişi gerçekte veya düşlerinde hissettiği kendi egosuna veya bedenine ait eksiklikleri bilinç dışı olarak gidermeye veya tamamlamaya çalışabilir. Buna kompensasyon denir. Daha çok tanınma veya dikkat çekmek isteyen aşağılık hisleriyle dolu kişiler tarafından kullanılır. Kıçı yere yakın insanlardan korkulur atasözümüz Hitler-Napolyon kompensasyon mekanizmasına güzel bir örnektir. 28. Kısıtlama, restriction, kat vurma, inhibition. Kişinin süperego ve id arasında kalan egosunun iç çatışmalarını azaltmak ve yaşadığı bunaltıdan kurtarmak için kendi düşünce, duygu ve davranışlarının içerik ve hızlarını sınırlandırmasını ya da yavaşlatmasıdır. Kişi bu nedenle yaptığı faaliyeti bırakır, artık onunla uğraşmaz, duraklar, yapabileceği bazı şeyleri yapamaz ve benzeri şeyler. Yani ego sahibi olduğu diğer yeteneklerini kuvvetlendirirken kısıtladığı konuda dolaylı olarak kendi kendini cezalandırma yoluna gidebilir. Futbol oyununda başarısız olan bir gencin satranca ilgi duyması ve yarışmalarda başarılı olması buna örnek olarak verilebilir. Bu örnekte ego enerjisini farklı bir konuda faaliyete yöneltmiştir. Ama yeni kapasiteler yaratmamıştır. 55. ayrımın sonu, sayfa 495.